Sevgili dinleyicim, bugünkü programımızda sizlerle birlikte Eski Antlaşma'dan Yaratılış Kitabı 8. bölüme hep birlikte bakacağız.
Yağmur kesiliyor, sular geri çekiliyor ve gemi Ararat Dağı'na oturuyor. Şimdi Yaratılış Kitabı'nın 8. bölümüne geldik. Bir önceki bölümde Rabbin insana karşı ne kadar sevecen olduğundan söz ederken bu bölümden söz etmiştim. Şimdi bakalım Yaratılış 8. bölüm 1 ve 4. ayetlerde Rabbin sözü bizlere neler söylemekte. Sonra Tanrı, Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi. Sular alçalmaya başladı. Enginlerin kaynakları ve göklerin kapakları kapandı. Yağmur dindi. Sular yeryüzünden çekilmeye başladı. 150 gün geçtikten sonra sular azaldı. Gemi 7. ayın 17. günü Ararat Dağı'na oturdu. Hesaplarsanız göreceksiniz ki suların çekilmesi 261 gün sürdü. Yine hesap makinemizi çıkartıp suların kaç günde yükselerek yeryüzünü kapladığını hesaplayabiliriz. Sular tam 150 günde durağa yükseldi. Daha önce de vurguladığım gibi burada sözü edilen tufan öyle küçük bir coğrafi bölgeyi etkileyen türden değildi. O dönemin dünyası su altında kalmıştı. 4. ayette diyor ki gemi Ararat dağlarına oturdu. Aslında bu bizim bildiğimiz Ağrı Dağı'dır. Doğuda Iğdır kentinin hemen yanı başındadır. İşte Nuh'un gemisi bu dağlardan en yükseğine, Büyük Ağrı Dağı'na oturdu. Son yıllarda Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini arama girişimleri olmuştur. Ama arkeolojik açıdan kesin bir bilgi elde edilememiştir. Yaratılış 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerde sular 10. aya kadar sürekli azaldı. 10. ayın birinde dağların doruğu göründü. 40 gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı diye yazmaktadır. Burada diyebiliriz ki sular gerçekten çekilmeye başlıyor. Yani bir açıdan tufanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Peki sonra ne oldu? Yaratılış 8. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle yazmaktadır. Kuzgunu dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi. Uçup durdu. Bunun üzerine Nuh suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi. Beklemekten başka bir çare yoktu. Bazen olayların daha hızlı gelişmesi için ne kadar acele ederiz değil mi? Rabbi beklemenin ne kadar önemli olduğunu bir anlayabilsek, yaşamımızda daha mutlu olurduk. Yaşaya peygamber, Rabbin önünde gereken bu bekleyiş konusunda şöyle yazmaktadır. Rabbe umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar. Yaşaya 40. bölüm 31. ayette böyle yazmaktadır. İnanıyorum ki Nuh peygamber, Rabbi beklemesini iyi biliyordu. 120 yıl tufanı bekledi. Bu zaman içinde insanlara Rabbin haberini duyurdu. Şimdi yine güvercinini göndermiş, bekliyordu. Yaratılış 8. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında şöyle yazmaktadır. Güvercin konacak bir yer bulamadı. Çünkü her yer suyla kaplıydı. Gemiye Nuh'un yanına döndü. Nuh uzanıp güvercini tuttu ve gemiye yanına aldı. 7 gün daha bekledi. Sonra güvercini yine dışarı saldı. Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh, suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı. 7 gün daha bekledikten sonra güvercini yine gönderdi. Bu kez güvercin geri dönmedi. 7. ayette Nuh'un kuzgunu gemiden dışarı gönderdiğini okumuştuk. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi, uçup durdu. Daha sonra Nuh bu kez güvercini gönderdi. Güvercin gidip de konacak yer bulamayınca geri geldi. 7 gün sonra yine gönderildi. Yine geri döndü. Ama bu kez gagasında kopmuş bir zeytin yaprağı vardı. Günümüzde güvercin ve zeytin yaprağı barışın simgesi olarak görülmektedir. Bunun nasıl ve ne zaman bu şekilde ortaya çıktığını bilmiyorum. Gagasında zeytin dalı taşıyan güvercin ne zaman barışı temsil etmeye başlamış? Belki sizler bu konuda daha çok bilgiye sahipsiniz. Ama Nuh olayındaki güvercin ile barış güvercini arasında bir bağlantı göremiyorum. Kutsal yazılardan bildiğimiz bir şey var. Nuh güvercini yine salıverdi ve geri gelmeyince tufan yargısının artık sona erdiğini anladı. Bir açıdan diyebiliriz ki güvercin geri dönmeyince yeryüzünde esenlik vardı. Başka açıdan baktığımızda güvercinin geri dönmediğini çünkü konacak bir yer bulamadığını görmekteyiz. Yeryüzü tufan yargısıyla temizlenmişti. İnsan hala gemideydi ve temizlenmiş olan yeryüzüne insan ayağı yeniden basmamıştı. Belki de bu açıdan yeryüzünde esenlik vardı. Daha sonra göreceğimiz gibi gemiden çıkıp karaya ayak basan insan atalarından farklı değildi. Nuh ve ailesi yine Adem'in soyuna aitti. Adem gibi günah işlemeye dönük insanlardı. Bu insanların ataları o kadar kötülük yapmışlardı ki, Rab, Nuh ailesi ve hayvan cinslerinden birer çift hariç her şeyi yok etmek zorunda kaldı. Yaratılış kitabının sonraki bölümlerinde ve kutsal kitabın diğer bölümlerinde göreceğimiz gibi, tufandan sonra insanın ahlaki durumu iyileşmemişti. Şimdi sözüne ettiğim ruhsal gerçeğe dönelim. Nuh suların çekilip çekilmediğini öğrenmek için kuşları izliyor. Önce bir kuzgun gönderdi. Kuzgun, karga ailesine ait kuşlardan en büyüğüdür. Karganın çıkarttığı korkunç sese ötme diyebilirsek, ona öten kuşların en büyüğüdür demeliyiz. Ortalama 1 kilo ağırlığında ve yarım metre uzunluğunda olabilir. Uzun kanatlıdır. Saatlerce havada süzülüp durur. Kuzgunun bir özelliği vardır ki hem et hem de bitki yer. Kuzgun sevilen türden bir kuş değildir. Çünkü leş yiyenlerdendir. Güvercine gelince, kutsal yazılarda sıralanan temiz kuşlar arasında sayılır. Hatırlarsanız Nuh gemiye hem temiz hem de kirli hayvanları almıştı. Kuzgun geri dönmedi ama güvercin geri döndü. Güvercin her zaman yuvasına döner. Tabii avcılar tarafından öldürülmezse. Günümüzde bile yuvasına dönme alışkanlığı olan güvercinler bazen mesaj taşımak için kullanılırlar. Güvercin Nuh peygambere bilgi getirdi. Yani bir mesaj. İlk mesajı şuydu. Her şey halen su altındadır. İkinci mesajı, sular çekiliyor ama halen sabit bir yer yok. Son mesajı ise sessiz bir mesajdı. Güvercin geri dönmedi. Çünkü yuva kuracak bir yer buldu. Ne de olsa gemideki bu kalabalık durumdan kurtulmak istiyordu. Kutsal kitap insanın iki doğaya sahip olduğunu öğretir. Birinci özelliği doğal olmasıdır. Yani Adem'den miras aldığı doğallıktır bu. İkinci özelliği ise yeni doğuşla verilir. İsa Mesih'e iman eden kişi yeniden doğar. Bu yeniden doğuş ruhsaldır, göktendir ve sonsuz yaşamın insan bedeninde başlamasıdır. Bu nedenle Paulus Korint'teki imanlı topluluğa yazarken onların değişik insanlar olduğunu belirtmek için şöyle dedi. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayet. İlginç şekilde temiz ve kirli bir arada insan bedeninde yaşamaktadır. Mesih inanlısı bu iki doğayı bünyesinde barındırmaktadır. Eski ve günah işlemeye dönük kirli doğası, yeni ve günah işlemek istemeyen yeni doğası ile birlikte bir arada yaşamaktadır. Bu konuda Rab İsa Mesih, Yahudilerin önderlerinden biri olan Nikodim'le konuşurken şöyle demişti. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Nikodim bunu anlayamamıştı. Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa Mesih şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Dostum, yeniden doğuş yepyeni bir yaratılışa değinir. Eski yaratılış şimdi içinde bulunduğumuz dünya, evren ve bu dönemdir. Adem ile Havva'nın soyundan gelen tüm insanlar eski yaratılışa aittirler. Yeniden doğmak, yepyeni bir yaratık olmak demektir. Ne var ki, içinde bulunduğumuz bir eski yaratılış döneminde, insanın yeniden doğması, yeni yaratık olması mümkündür. Bu, sudan ve ruhtan doğmakla olur. Bu da insanın, Mesih'e iman edip, günahlarından temizlenip, Tanrı'nın ruhunu yaşamına almasıyla olmaktadır. Mesih'e iman eden kişi, sonsuz yaşamın mirasçısıdır. İçinde yaşayan Mesih'in ruhu, aynı zamanda ona yeniden doğuşu verendir. Ama yeni doğuşla her şey güllük gülistanlık olmaz. O eski doğa hala imanının içinde yaşamaktadır. Elçi Paulus bu gerçeği iyi bildiğinden şöyle yazmıştır. Romalılar 7. bölüm 18. ayette. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi anlamaya istek var ama güç yok. Burada Elçi Paulus eski doğa ile yeni doğa arasında süregelen bir savaşı dile getirmektedir. Yalnız Paulus'un yaşamında değil, her Mesih imanlısının yaşamında bu savaş devam etmektedir. Bu dünya bedeninden kurtulup, yüceltilmiş bedenimize kavuşuncaya dek bu savaş devam edecektir. Siyah renginden ve pis alışkanlığından dolayı kuzgunu, eski yaşamımızın simgesi olarak gösterecek olursak, simgesel açıdan kuzgun yargı altındaki dünyaya gidiyor ve orada sevdiği bir şölen buluyor. Günahlı benlik her zaman günah ile beslenir. Kuzgun herhalde gözlerine inanamadı. Suların üzerinde binlerce leş onu bekliyordu. Benliğimiz nasıl günahla besleniyor? Bunun en önemli nedeni sorumsuz davranışlarımızdır. Dostum, günah işlemeye yatkın yaratılış, günahları yüzünden yargı altına girmiş bir dünyada fantezilerini besleyecek bir sürü şey bulabilir. Gece hayatı, porno filmler, zevk ve eğlence günahlı benliği bol bol besleyebilir. Ama yaşam veremez. Bu, ölü bir dünyada ölülerle beraber geçirilen zamanlardır. Gazete ya da bir dergide gözüne ilişen çıplak bir kadın resmiyle cinsel duyguları kamçılanan insan, doğal benliğinin arzularını yerine getirmek için birçok leş arayacaktır. Bu elbette kadın için de geçerlidir. Peki ama insanlar neden Tanrı'yı aramıyorlar? Çünkü doğal benlik Tanrı'yı aramakla uğraşmaz. Onun aradığı kendi arzularını tatmin etmektir. Kutsal kitapta Romalılar 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle yazmaktadır. Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Kutsal kitap burada kimden söz etmektedir? Tabii ki doğal insandan. Doğal insanda ruhsal anlayış yoktur. Doğal benliğe sahip insan Tanrı'yı aramaz. Gerçi onu arıyormuş gibi davranır ama aslında aramamaktadır. Doğal benlik tümüyle yolunu sapıtmış durumdadır. İyilik yaptığını sanır. Ama onun iyilik yapıyorum dediği şey Tanrı gözünde kirli, kokmuş paçavralar gibidir. Onun güzel ve yararlı sandığı şeyler Rabbin gözünde çirkin ve zararlıdır. Rabbin sözü yeniden doğuşla başlayan yeni yaşamın, dünya yaşamı ile ilgisi olmadığını söylemektedir. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayette Elçi Yuhanna kutsal ruhtan aldığı esinle şöyle yazar. Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Unutmayalım ki bugün yargılanmış bir dünyada yaşamaktayız. Dünyanın sonu şimdiden bellidir. Mesih İsa'ya iman etmiş olanlarımız bu dünya içinde yaşamaktayız. Ama bu dünyaya ait değiliz. Dünyada bize Rab tarafından verilen şeyleri kullanmalıyız. Ama onları yanlış yolda kullanmamalıyız. Bizden beklenen dünyayı ve dünya düzenini, dünyasal şeyleri sevmemizdir. Ama kutsal kitap tam tersine bunları sevmememiz gerektiğini belirtmektedir. Buna karşın dünyadaki insanları sevmemiz buyurulmaktadır. Şu anda dünyamızda Tanrı'dan ayrı yaşayan milyonlarca insan var. Bizim bu kişilere Tanrı'nın iyi haberini duyurup onların Tanrı'ya dönmelerini ve Tanrı'yla barışmalarını sağlamak için çaba harcamamız gerekmektedir. İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun diye yazmaktadır. Markos 16. bölüm 15. ayette. Evet dostum, kuzgundan, kargadan ve güvercinden söz ederken nerelere geldik? Kuzgun dünyayı temsil eden leşlerle beslenirken güvercin bunu yapmadı. Ve geri kurtuluş gemisine döndü. Size şu anda çok kişisel bir soru sormak istiyorum. Siz dünya zevkleri konusunda hangi kuşa benziyorsunuz? Kuzguna mı yoksa güvercine mi? Nasıl bir hayat yaşıyorsun? Sürdürdüğün hayat tarzı acaba Tanrı'ya hoşnut eder nitelikte mi? Dünya zevkleri içinde mi yaşıyorsun yoksa Rab için mi? Hangi yaşam tarzı dünyayı, hangisi Tanrı'yı hoşnut eder? Yaratılış 8. bölüm 13. ayette Nuh 601 yaşındayken 1. ayın 1'inde yeryüzündeki sular kurudu, Nuh geminin üstündeki kapağı kaldırınca toprağın kurumuş olduğunu gördü diye yazmaktadır. Tufan başlayalı 261 gün olmuştu. Tufanın tam süresi 371 gündü. Yani bir yıldan biraz daha fazla. Bazen yerel tufancıklar oluyor ve bir bölge su altında kalıyor. Ama 1-2 hafta ya da 1-2 ay sonra sular çekiliyor. Her şey bir yılı aşkın bir süre su altında kaldığına göre bu tufan belli bir bölgeyi değil tüm dünyayı etkilemişti. Yağışlı mevsimlerde dünyanın birçok yerinde bazı bölgeleri seller basar. Ülkemizde de buna tanık oluyoruz. Ama hiçbir zaman bir bölgenin bir yıl boyunca su altında kaldığı duyulmamıştır. Nuh günlerindeki tufan konusunda bazı düşünceler bunun belli bir bölgeyi değil de tüm dünyayı kaplayan doğal bir felaket olduğunu ortaya koymaktadır. Tufan konusunda eğilen bir araştırmacı şöyle yazdı. Kutsal kitapta sözü geçen tufan yeryüzünde her şeyi kaplamıştı. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Sibirya'nın donmuş ovalarında, Asya kıtasının çeşitli yerlerinde ve Kuzey Alaska'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve mamut denilen bir çeşit filin kalıntılarıdır. Bu hayvanların binlerce fosili bulunmuştur. Kalıntıları inceleyen uzmanlar diyorlar ki bunlar bataklıklara saplanıp da kurtulamadıkları için açlıktan ölmemişler, tersine suda boğulmuşlardı. İlginç bir şey daha var. Bu hayvanların kalıntıları alçak rakımlı yerlerde değil de yüksek rakımlı yerlerde bulunmuştu. Kuzeye doğru ilerledikçe bulunan fosillerin sayısı artıyordu. Şöyle ki, Kuzey Kutbu'nda toprak kazıldığı zaman hemen hemen mamutların ve uzun dişli kaplanların kemiklerinden oluştuğu görülmektedir. Mamutlar ve uzun dişli kaplanlar eski zaman döneminin hayvanlarıdır. Bu konuda dikkatinizi bir noktaya daha çekmek istiyorum. Kuzey Kutbu'nda bu hayvanların kemikleriyle birlikte başka eski zaman hayvanlarının kemikleri ve ağaç gövdelerinin de kalıntıları bulunmuştur. Şimdi sözü edilen bu yerde artık ağaç yoktur. Kuzey Kutbu'na en yakın ağaç 1000 kilometre kadar uzaklıktadır. Mamutlar, ki bunlar dev fillerdi, şimdi o bölgede bulunan ve yılın ancak 3 ayında yeşillenen günlük yiyecek ihtiyaçlarını sağlayamazlardı. Hatta diyebiliyoruz ki bu bölgede şimdi 150 kilometre karede bulunan tüm bitki örtüsü tek bir hayvanın bir aylık yiyecek ihtiyacını sağlayamazdı. Mamutların kalıntılarını inceleyen uzmanlar bu hayvanların midelerinde çam kozalakları ve mayıs çiçeği dalları bulunduklarını söylemektedirler. Anlaşıldığına göre bu hayvanlar aniden tufanın getirdiği çamurla sularda boğulup kalmışlar ve bulundukları bölgede Kuzey Kutbu'na yakın olduğu için suların içinde donup günümüze dek az bir çürümeye maruz kalarak o eski durumlarını korumuşlardır. Bu ilk kalıntılar donmuş şekilde 1400 yılında bulunmuştur. Günümüze dek 40 tane bulunmuş ve bunlardan 5'i hiç bozulmamış bir şekilde kalmıştır. Bir tanesinin yüksekliği ölçülünce bilim adamlarını şaşırttı. Bu kalıntı 4,5 metre yüksekliğindeydi. Tarihçilere göre mamut dişi, ki bu dev boyda bir çeşit fil dişine benzer, Londra'nın limanlarında 1000 yıl boyunca satıla gelmiştir. Günümüzde Londra'nın Doğal Tarih Müzesi'nde dişleriyle birlikte bir mamut kafatası sergilenmektedir. Yalnız İngiltere'de değil, Rusya'nın Doğal Müzesi'nde de tüylü derileriyle birlikte bu kalıntılar sergilenmektedir. Şimdi bir de madalyonun öbür yüzüne bakmalıyız. Evrimcilere göre mamutlar bir tufan sonucu ölmemişler. Bataklıklara düşüp boğulmuşlardı. Ama yine de boğuldukları kabul ediliyor. Ben kutsal kitaba inanıyorum. Günümüzde ortaya çıkarılan bilimsel buluşlarda bir zamanlar dünya çapında bir tufanın yer aldığını desteklemektedir. Artık tufanın beraberinde getirdiği sular çekilmeye başlamış, ikinci ayın 27. günü toprak tamamen kurumuştu diye yazılmaktadır. Yaratılış 8. bölüm 14. ayette. Ve Yaratılış 8. bölüm 15 ila 19. ayetler arasında şöyle devam eder. Tanrı Nuh'a, karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık dedi. Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkart. Üresinler, verimli olsunlar ve yeryüzünde çoğalsınlar. Nuh, karısı, oğulları ve gelinleriyle birlikte gemiden çıktı. Bütün hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, yeryüzünde yaşayan her türlü canlı gemiyi terk etti. Nuh bir sunak kurup sunu sunuyor. Tanrı şimdi Nuh ile yeni bir anlaşma yapacaktır. Aslında daha önce bu antlaşmadan söz etmiştik. Bir sonraki bölüme geldiğimiz zaman bu antlaşmanın niteliğini öğreneceğiz. Bu önemli bir antlaşmadır. Çünkü bizi bugün de ilgilendiren bir antlaşma olacaktır. Rabbin Nuh ile yapacağı antlaşma yalnız Nuh ve ailesini değil, onun soyundan gelecek olan tüm insanlık ailesini ilgilendirir. Eski şeyler yok oldu ve yepyeni bir düzen başlıyor. Peki eski günahlılık durumu değişecek mi? Sanmıyorum. Yaratılış 8. bölüm 20. ayette şöyle yazar. Nuh, Rab'be bir sunak yaptı. Orada bütün temiz sayılan hayvanlarla kuşlardan yakmalık sunular sundu. Daha önce Rab, Nuh'a talimat verirken temiz hayvanlardan 7'şer çift almasını istemişti. Nuh şimdi bunlardan yakmalık adaklar sunuyor. Yaratılış kitabının 8. bölümünde görüyoruz ki Nuh peygamber temiz sayılan hayvanların ve kuşların hepsinden yakmalık adaklar sundu. Burada belli bir sunudan, yakmalık sundan söz edilmektedir. Sunulan adakların amacı Tanrı tarafından kabul edilmek ve ona övgüler sunmaktır. Bu açıdan bakılırsa Nuh peygamber sunularını ileriye bakarak ve İsa Mesih'in yeryüzüne gelip insan bedeninde günahlar için kurban olacağını iman gözüyle görerek sunuyordu. Bu nedenle Nuh yakmalık adaklarını sunduktan sonra özel bir şey olacaktır. Bu özel şeyi Yaratılış 8. bölüm 21. ayette görmekteyiz. Güzel kokudan hoşnut olan Rab içinden şöyle dedi. İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. Ancak günah konusunda hiç ayrım yapılamaz. Herkes günahlıdır. İnsanın günahlı eğilimi küçük yaşta kendisini göstermeye başlar. Küçük yaşta bir çocukken kafamıza şeytanca düşünceler girmeye başlar. Kendi bencil isteklerimizin peşinde koşmaya başlarız. Evet, insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren kötüdür. Ne yaparsak yapalım bu gerçeği değiştiremeyiz. Yaratılış 8. bölüm 22. ayette şöyle der. Dünya durdukça ekin ekmek, biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış, gece gündüz hep var olacaktır. Sevgili dinleyicim, Nuh peygamberin gününde yer alan tufan olayı o kadar yaygındı ki insanlar bu konuda bir sürü varsayımlar ileri sürerler. Bir uyanık diyor ki tufan o kadar büyükmüş ki dünyamızın eksenini bir yana eğmiş. Olabilir mi? Belki. Aslında Nuh'un günlerinden önce dünyamızın nasıl bir yer olduğunu tam olarak bilen yok. Ama yine de dikkat etmeliyiz. Varsayımlar aktarılırken dünyayı boynuzlardan top gibi oynatan öküz hikayesine dönmeyelim. Evet, tufan çok büyük bir doğal felaketti ve herhalde dünyamızın iklimini etkilemişti. En azından tufandan önce yağmur yağmazken tufandan sonra yağmur yağmaya başlamıştı. Tufan ile birlikte değişen sadece iklimler değil, aynı zamanda insanın ahlaki durumuydu. Tufandan önce insan Rabbine karşı isyan bayrağını kaldırıp tüm insanlık soyunun günaha batmasına neden oldu. Tufandan önce insan günahlarından, kötülüğünden tövbe etmemekle, Rab'be geri dönmemekle direkti ve Rabbin sağladığı kurtuluş gemisine girmek bile istemedi. 120 yıl boyunca Nuh peygamber Rabbin sözünü duyurdu ama ailesinin dışında tek bir kişiyi bile Rab'be kazanamadı. Ve sevgili dinleyicim, tufandan sonra Nuh kurtuluş gemisinin kapısından çıktığı anda eşi görülmemiş bir çağın eşiğinde buldu kendini. İnsanlık ailesinin reisi olma konumundadır. Bir açıdan Nuh, Adem'in konumuna sahip oldu. Adem, tufan öncesi insanlık ailesinin reisi, atasıydı. Tufan sonrasında Nuh, insanlık ailesinin reisi konumunda bulunuyordu. Çok kez dünyadaki bütün insanlar aynı anne babanın, Adem ile Havva'nın çocuklarıyız diyor. Aslına bakacak olursak, daha yakın bir geçmişte, daha yakın bir akrabalığımız var. Tüm insanlık ailesi Nuh peygamberden gelmektedir.